Ayrım 9.
Daha sonraki çağın Yunanlıları için dorlarla iyonlar arasında bir ayrım yapmak gerekir. Klasik örneğini Isparta'nın oluşturduğu birinciler, birçok bakımdan bizzat Homeros'un betimlediğinden daha ilkel bir nitelik taşıyan evlilik ilişkilerine sahiptirler. Isparta'da Isparta devlet anlayışına göre değiştirilmiş ve henüz grup halinde evliliğin birçok bulanık anısını taşıyan iki başlı evlilik hüküm sürer. Çocuksuz evlilikler bozulur. Kral Anaxandrides İ.Ö. 650'ye doğru kısır karısının yanı sıra ikinci bir kadın aldı ve iki evli oldu. Aynı çağda karılarının ikisi de kısır çıkan Ariston üçüncü bir kadını aldı ama buna karşılık öncekilerden birini boşadı. Öbür yandan birkaç erkek kardeş bir kadına ortaklaşa sahip olabiliyorlardı. Arkadaşının karısından hoşlanan biri onunla bu kadını paylaşabiliyordu. Karısını Bismarck'a yaraşır bir deyimle güçlü bir damızlık yararlanmasına hazır bulundurmak, hatta bu damızlık yurttaş sayılmasa bile uygun karşılanıyordu. Plutarkos'un içinde Ispartalı bir kadının kendisine öneride bulunan aşığını kocasına gönderdiğini okuduğumuz bir parçası, Schumann'a göre törelerde daha da büyük bir özgürlüğün hüküm sürmekte olduğunu gösterir. Bundan ötürü gerçek bir kandırma, kocasının haberi olmadan kadının ona sadakatsizlik göstermesi görülmemiş bir şeydi. Öbür yandan evcil kölelik, Isparta'da hiç değilse en iyi çağında bilinmiyordu. Demirbaş köleler, beylik yerlerde ayrı olarak oturuyorlardı. Öyleyse Ispartalar için 11, onların karılarını almak eğilimi, temptation, çok önemsizdi. Bütün bu koşulların zorunlu sonucu olarak Ispartalı kadınlar öbür Yunan kadınlarından çok daha saygıdeğer bir duruma sahip bulunuyorlardı. Eski Yunanlıların kendilerinden saygı ile söz edip söyleşilerini kaydetmek zahmetine katlandıkları kadınlar yalnızca Ispartalı kadınlarla Atina'nın seçkin, hafif meşrep kadınlarıdır. Heteres. Atina'nın kendilerini tipik bir örnek olarak temsil ettiği İyonlar'da ise durum bambaşkadır. Genç kızlar yalnızca eğirme, dokuma ve dikiş, olsa olsa biraz da okuyup yazma öğrenirlerdi. Deyim yerinde ise dört duvar arasına kapatılmışlardı ve ancak öbür kadınlarla düşüp kalkarlardı. Harem dairesi üst katta ve arkaya bakan evden ayrı bir kısımdı. Erkekler, özellikle yabancılar oraya kolayca giremezdi. Erkek konuklar gelince kadınlar oraya çekilirlerdi. Yanlarında bir köle kadın, cariye bulunmadıkça kadınlar sokağa çıkamazlardı. Evde sıkı bir gözetim altında yaşarlardı. Aristophanes, aşıkları korkutmaya yarayan moloslardan, iri kıyım bekçi köpeklerinden söz eder ve hiç değilse Asya kentlerinde kadınları gözetmek için harem ağları kullanılırdı ki bunlar daha Herodotos zamanında Sakız Adası'nda ticari ereklerle iğdiş edilir ve Vaş Muht'a göre yalnızca barbarlar tarafından satın alınmazlardı. Euripides de kadınlar oikoirema ev eşyası sözcük nötrdür yani erkek ya da dişi değildir olarak nitelendirilmiştir. Ve çocuk doğurmak işi bir yana kadın Atinalı erkek için baş hizmetçiden başka bir şey değildi. Erkek, atletlere özgü beden hareketleri yapar, genel siyaset tartışmalarına katılırdı, kadın bunların dışında tutulurdu. Üstelik, çoğunlukla erkeğin emrinde köle kadınlar bulunurdu ve Atina'nın en parlak çağında, her şeyden önce devlet tarafından kolaylaştırılan çok yaygın bir fuhuş vardı. İşte bu fuhuş temeli üzerinedir ki, Isparta kadınlarının karakter bakımından egemen oldukları antik çağ kadın dünyasının genel düzeyine, zeka ve sanatsal beyninin eğitimiyle o kadar yüksekten egemen olan Yunan kadınlarına özgü nitelikler gelişmiştir. Ama kadın olmak için önce hafif meşrepliğin gerekmesi Atina ailesinin ocağına incir diker. Bu Atina ailesi zaman boyunca yalnızca öbür İyonların değil, gitgide artan ölçüde kıtadaki ve kolonilerdeki bütün Yunanlıların ev ilişkilerinde kendilerine örnek aldıkları bir tip oldu. Hapisliğe ve gözetime karşın Yunan kadınları gene de kocalarını aldatma fırsatını çoğunlukla buluyorlardı. karılarına karşı sevgi göstermekten utanan kocalar, hafif meşrep kadınlarla her türlü aşıktaşlık macerasıyla günlerini gün ediyorlardı. Nedir ki, kadınların alçalmasının öcü erkeklerin de alçalmasıyla alınmış oldu. Erkekler iğrenç oğlancılık pratiğine düşecek ve Ganimedes mitosuyla tanrılarını onurdan düşürerek bizzat kendi onurlarını da yitirecek kadar alçaldılar. İlk çağın en uygar ve en geniş gelişmiş halkı içinde inceleyebildiğimiz kadarıyla tek eşliliğin başlangıcı böyle oldu. Tek eşlilik hiçbir şekilde bireysel cinsel aşkın meyvesi olamadı. Evlilikler geçmişte olduğu gibi gene büyükler tarafından kararlaştırıldıklarına göre tek eşlilikle bireysel cinsel aşkın hiçbir ilişkisi yoktu. Bu doğal koşullar üzerine değil, iktisadi koşullar yani özel mülkiyetin ilkel ve kendiliğinden ortaklaşa mülkiyet üzerindeki yengisi üzerine kurulmuş ilk aile biçimi oldu. Aile içinde erkeğin egemenliği ve yalnızca ondan olabilecek ve babanın serveti kendilerine kalacak çocukların doğması, karı koca evliliğinin Yunanlılar tarafından içtenlikle açıklanmamış gerçek erekleri işte bunlardı. Bununla birlikte bu evlilik onlar için bir yük, tanrılara, devlete ve atalarına karşı yerine getirmeleri gereken bir görevdi. Atina'da yasa yalnızca evliliği zorunlu hale getirmekle kalmıyor, ayrıca koca tarafından evlilik görevleri adını verdiği şeyin de asgari ölçüde yerine getirilmesini zorunlu kılıyordu. Öyleyse karı koca evliliği tarihe asla erkekle kadının karşılıklı uzlaşması olarak girmez ve hele en yüksek evlenme biçimi olarak asla kabul edilemez. Tersine bir cinsin öbürü tarafından uyruk altına alınması olarak bütün tarih öncesinin o zamana kadar bilmediği iki cins arasındaki bir çatışmanın açığa vurulması olarak ortaya çıkar. 1846'da Marx ve benim tarafımdan meydana getirilmiş, yayınlanmamış eski bir el yazmasında 12 şu satırları buluyorum. İlk iş bölümü erkekle kadın arasında döl verme bakımından yapılan iş bölümüdür. Ve şimdi ekleyebilirim, tarihte kendini gösteren ilk sınıf çatışması erkekle kadın arasındaki uzlaşmaz karşıtlığın karı koca evliliği içindeki gelişmesiyle ve ilk sınıf baskısı da dişi cinsin erkek cins tarafından baskı altına alınmasıyla düşümdeştir. Karı koca evliliği büyük bir tarihsel ilerlemedir ama aynı zamanda kölelik ve özel mülkiyetin yanı sıra günümüze kadar uzanan ve bazılarının gönenç ve gelişmesi, bazılarının da acı ve gerilemesiyle elde edildiğine göre o her ilerlemenin aynı zamanda görece bir gerileme olduğu çağı açar. Karı koca evliliği uygarlaşmış toplumun hücre biçimidir. Biz bu biçim üzerinde dolu dizgin gelişen uzlaşmaz karşıtlık ve çelişkilerin iç yüzünü inceleyebiliriz. İki başlı evliliğin yengisiyle olsun, hatta karı koca evliliğinin yengisiyle olsun, cinsel ilişkilerdeki eski görece özgürlük asla ortadan kalkmadı. Pinalüen, ortaklaşa grupların yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla en dar sınırlarına çekilmiş bulunan eski evlilik sistemi, gelişmekte bulunan aileye hala bir ortam hizmeti görüyordu. Ve uygarlığın başlangıç çağına kadar ona bağlı kaldı. Sonunda bu eski evlilik sistemi aile üzerine çöken karanlık bir bölge gibi insanlığa uygarlık dönemi içine kadar yapışıp kalan heterizmin yeni biçimi içinde kayboldu. Morgan, heterizm adı altında erkeklerin karı koca evliliği dışında evli olmayan kadınlarla evlilik dışı ilişkilerini anlar. Bu ilişkiler bilindiği gibi bütün uygarlık dönemi süresince çok değişik biçimler altında varlıklarını sürdürerek gitgide açık fuhuş biçimine dönerler. Bu, heterizm doğrudan doğruya grup halinde evlenmeden kadınların iffet haklarını elde etmek için kendilerini vermesinden gelir. Para için kendini vermek önce bir dinsel eylem oldu. Bu iş aşk tanrıçasının tapınağında yapılıyor ve para başlangıçta tapınak hazinesine gidiyordu. Ermenistan'daki Anaitis Korentel Afrodit tapınaklarının köleleri tıpkı Hindistan tapınaklarına bağlı ve Bayeder adı verilen bu sözcük Portekiz dilindeki Baila Diara'nın dansözün bozulmuş bir biçimidir. Kutsal dansözler gibi ilk fahişeler oldular. Başlangıçta bütün kadınlar için bir görev olan bu kendini verme, sonraları bütün öbür kadınlar yerine yalnızca rahibeler tarafından uygulanır oldu. Başka halklarda heterizm, kızlara evlilikten önce tanınan cinsel özgürlükten çıkar. Öyleyse bize başka bir yoldan ulaşmış bulunan heterizm, bu durumda da grup halinde evliliğin ilk kalıntısıdır. Maddi mallardaki eşitsizliğin ortaya çıkmasından sonra, yani barbarlığın yukarı aşamasından itibaren köle emeğinin yanı sıra ücretlilik de kendiliğinden ortaya çıktı. Ve aynı zamanda bununla zorunlu bir biçimde bağlı olarak köle kadının kendini verme zorunluluğunun yanı sıra özgür kadınların profesyonel fuhuşu da görüldü. Böylece grup halinde evliliğin uygarlığa bıraktığı miras iki yanlıdır. Tıpkı uygarlığın yarattığı her şeyin iki yanlı, ikircil, iki yanı kesen, çelişik olması gibi burada da tek eşlilik, şurada en aşırı biçimi fuhuş dahil heterizm. Bu heterizm tıpkı herhangi bir başka toplumsal kurum gibi toplumsal bir kurumdur. Eski cinsel özgürlüğü korumaya yarar ama erkekler yararına. Gerçekte yalnızca hoşgörüyle karşılanmakla kalmaz, özellikle yönetici sınıflar tarafından güle oynaya uygulanır ama sözle suçlanır. Bununla birlikte aslında heterizmin kınanması erkekler için değil yalnızca kadınlar içindir. Böylece erkeğin kadın üzerindeki kayıtsız, şartsız üstünlüğünü toplumun temel yasası olarak bir kez daha açıklamak için kadınlar toplum dışına sürülüp atılır. Ama bundan bizzat tek eşlilik içinde ikinci bir çatışkı, antinomi doğar. Heterizm sayesinde yaşamın tadını çıkaran kocanın yanı sıra yüzüstü bırakılmış karı vardır. Ve dipnot birinci baskıda ama çatışkının iki teriminden yalnızca biri var olamaz. Ancak ikisi birden var olabilir. Tıpkı yarısı yendikten sonra elde bütün bir elmanın kalamayacağı gibi. Bununla birlikte kadınlar tarafından gözler açılıncaya kadar erkekler elmanın yarısını yedikten sonra da onun bütününe sahip olacakları kanısındaydılar gibi görünür. Karı koca evliliğiyle birlikte ortaya o zamana kadar bilinmeyen sürekli iki toplumsal tip çıkar. Kadının ödevine bağlı aşığı ve aldatılmış koca. Erkekler kadınlar üzerinde zafer kazanmışlardı ama mağluplar galipleri boynuzla taçlandırma işini mertçe üzerlerine aldılar. Karı koca evliliği ve heterizmin yanı sıra eş aldatma kaçınılmaz bir toplumsal kurum haline geldi. Yasaklanmış, şiddetle cezalandırılan ama yok edilmesi olanaksız bir toplumsal kurum. Babalığın gerçekliği geçmişte olduğu gibi gene meşru bir kanıya dayanır kaldı ve çözümlenmez çelişkiyi çözümlemek için Kod Napolyon şöyle buyurdu. Madde 213. Evlilik sırasında gebe kalınan çocuğun babası kocadır. 3000 yıllık karı koca evliliğinin vardığı yüce sonuç işte budur. Öyleyse karı koca ailesinde tarihsel kökeninin iznini koruduğu ve erkek ile kadın arasındaki çatışmayı erkeğin salt egemenliği aracıyla kendini gösterdiği biçimde açıkça ortaya çıkardığı durumlarda sınıflara bölünmüş toplumun uygarlığın başlarından beri çözebilme ya da üstesinden gelebilme başarısını gösteremeden içinde devinip durduğu karşıtlık ve çelişkilerin aile çapına indirgenmiş bir imgesine sahip bulunuyoruz. Doğal ki burada yalnızca evlilik yaşamının bütün bu kurumun başlangıçtan gelen nitelik düzenine gerçekten uyduğu ama bu düzen içinde kadının erkek egemenliğine karşı baş kaldırdığı o karı koca evliliği durumlarından söz ediyorum. Aslında bütün evliliklerin böyle olmadığını da hiç kimse devletler arasında olduğu kadar evde de üstünlüğünü sağlamakta yeteneksiz kalan ve bunun sonucu elde tutmaya layık olmadığı egemenliği karısına kaptıran dar kafalı Alman burjuvasından daha iyi bilemez. Ama buna karşılık o kendisinin çoğunlukla başından çok daha can sıkıcı serüvenler geçen talihsiz Fransız yoldaşından daha üstün olduğuna iyice inanır. Zaten karı koca ailesi her yerde ve her zaman Yunanlılardaki gibi klasik ve kesin şekline bürünmemiştir. Dünyanın gelecekteki fatihleri olarak Yunanlılara göre daha az ince de olsa daha geniş görüşlere sahip bulunan Romalılarda kadın daha özgürdü ve daha büyük bir saygı görüyordu. Romalı erkek evlilik sadakatinin karısı üzerinde sahip bulunduğu ölüm dirim hakkıyla yeteri kadar sağlama bağlandığına inanıyordu. Zaten kadın da tıpkı kocası gibi evliliğe istediği zaman son verebilirdi. Ama karı koca evliliğinin gelişmesindeki en büyük ilerleme elle tutulur biçimde Almanların tarihe girişiyle meydana geldi. Bu da kuşkusuz yokluk içinde bulunmaları nedeniyle o çağda tek eşliliğin onlarda iki başlı evlilikten henüz tamamen kurtulmamış olmasındandır. Bu sonucu Tacitus tarafından anılmış bulunan üç durumdan çıkartıyoruz. Önce evliliğin kutsal sayılmış olmasına karşın Alman erkekleri bir tek kadınla yetinirler. Kadınlar iffetlerini kuşanmış olarak yaşarlar. Büyükler ve aşiret başkanları için çok karılılık gene de yürürlükteydi. İçlerinde iki başlı evliliğin var olduğu Amerikalılardaki duruma benzer bir durum. İkinci olarak analık hukukundan babalık hukukuna geçiş henüz pek yeni olmalıydı. Çünkü ananın erkek kardeşi analık hukukuna göre en yakın gentilis erkek akraba babadan daha yakın bir akraba olarak sayılıyordu ki bu durum aynı zamanda Marx'ın sık sık söylediği gibi içlerinde kendi öz ilkel zamanlarımızı anlamayı sağlayan anahtarı bulmuş olduğu Amerikan yerlilerinin görüşüne de uyuyordu. Ve üçüncü olarak Almanlar arasında kadınlar büyük saygı görüyorlardı ve hatta kamu işleri üzerinde bile etkili oluyorlardı. Ki bu tek eşliliğe özgü erkek üstünlüğü ile çelişki halindedir. Hemen bütün bu noktalar üzerinde Almanlar görmüş olduğumuz gibi aralarında iki başlı evliliğinde büsbütün yitip gitmemiş olduğu Ispartalılarla uygunluk halinde bulunuyorlar. Bu bakımdan da Almanlarla dünyaya yepyeni bir öge giriyordu. Halkların birbiriyle karışması sonucu zamanla Roma dünyasının yıkıntıları üzerinde kurulan yeni tek eşlilik erkek üstünlüğünü daha yumuşak biçimlere büründürdü ve kadınlara hiç değilse görünüşte klasik antik çağda asla görmedikleri çok daha saygın ve çok daha özgür bir yer verdi. Böylece ilk kez olarak tek eşlilikten itibaren duruma göre tek eşlilikte tek eşliliğin yanı sıra ya da tek eşliliğe karşı üzerinde tek eşliliğe borçlu bulunduğumuz en büyük meşru ilerlemenin o zamana kadar dünyada bilinmeyen iki cins arasındaki modern bireysel aşkın gelişebileceği temel doğmuş oluyordu. Ama bu ilerleme aslında Cermenlerin hala iki başlı aile rejiminde yaşamaları ve kadının kendi öz aile rejimleri içindeki durumunu elden geldiğince tek eşlilikte de korumaları sonucuydu. Yoksa Cermen törelerinin iki başlı evliliğin tek eşliliğe özgü, zorlu çelişkiler içinde devinmediği yalın olgusuna indirgenen o hayranlığa değer ve efsanemsi temizliği sonucu değildi. Tam tersine özellikle Güneydoğu'ya doğru yaptıkları göçlerde Karadeniz kıyılarına kadar uzanan steplerdeki göçebeler arasında Cermenlerin ahlakı adam akıllı bozulmuştu. Bu halklardan binicilikteki becerilerinin yanı sıra Ammianus'taki Taifallar ve Prokopios'un Herüller konusundaki kesinlikle tanıklık etmiş oldukları gibi onların doğaya aykırı kusurlarını da almışlardı. Ama her ne kadar bilinen bütün aile biçimleri arasında yalnızca tek eşlilik içinde modern cinsel aşkın gelişebildiği aile biçimi olduysa da bu asla modern cinsel aşkın eşlerin karşılıklı aşkı biçimiyle yalnızca hatta başlıca tek eşlilik içinde geliştiği anlamına gelmez. Durmuş oturmuş ve erkek egemenliği altındaki karı koca evliliği, özlüğü gereği bunun böyle olmasına aykırıydı. Bütün tarihsel bakımdan etkin sınıflarda yani bütün yönetici sınıflarda evlenme akdi iki başlı aileden biri ne idi ise o kaldı. Büyüklerin düzene koyduğu bir uzlaşma işi. Cinsel aşk, tarihsel bakımdan ilk kez olarak bir tutku. Hiç değilse yönetici sınıftan tüm insanlara özgü bir tutku ve cinsel içgüdünün en yüksek biçimi. Ona özgün niteliğini kazandıran da budur. Olarak ortaya çıktığı zaman bu ilk biçim yeni ortaçağın şövalye aşkı hiç de bir karı koca aşkı değildir. Tersine klasik biçimiyle ozanlarının göklere çıkardığı profencalilarda bu aşkın gemisi yelkenlerini eş aldatmaya doğru şişirir. Provençale aşk şiirinin çiçeği albadır. 13. Almanlar buna Tagalieder derler. Bu şiirler görülmeden kaçabilmesi için tan yerinin ilk ışıkları belirir belirmez kendisini çağıracak erketeci dışarıda ortalığı gözetlerken şövalyenin sevgilisiyle bir başkasının karısı nasıl yattığını ateşli renklerle anlatır. Şiirin en yüksek noktasını da ayrılık sahnesi oluşturur. Kuzey Fransızları ve hatta namuslu Almanlar bile bu şiir türünü kendisine uygun düşen şövalye aşkı özentileriyle birlikte benimsediler. Ve bizim Wolfram von Eisenbach bu dikenli konuda onun üç uzun kahramanlık şiirden ye tuttuğum üç nefis Tagalieder bıraktı. Günümüzde bir burjuva evlenmesi iki biçimde yapılır. Katolik ülkelerde eskiden olduğu gibi burjuva delikanlısına gerekli kadını bulanlar onun büyükleridir ve bunun doğal sonucu tek eşliliğin kapsadığı çelişkilerin en tam bir şekilde gelişmesidir. Erkek tarafında dört başı mamur heterizm, kadın tarafında dört başı mamur eş aldatma. Eğer Katolik kilisesi boşanmayı yasaklamışsa bunun tek nedeni hiç kuşkusuz ölüme olduğu kadar eş aldatmaya da bir çarenin bulunmadığını kabul etmiş olmasıdır. Buna karşılık Protestan ülkelerde burjuva oğlunun kendi sınıfının kadınları arasından az çok özgürlükle seçme hakkına sahip bulunması kuraldandır. Öyle ki evliliğin temelinde bir dereceye kadar aşk bulunabilir ve Protestan ikiyüzlülüğüne uygun düştüğünden evliliğin temelinde her zaman aşkın bulunduğu varsayılır. Burada erkeğin heterizmi daha gevşek, kadının eş aldatması daha seyrek bir hal alır. Ne var ki her türlü evlilik içinde insanlar evlenmeden önce ne iseler gene o kaldıklarından ve Protestan ülkelerdeki burjuvalarda çoğunlukla dar kafalı olduklarından bu Protestan tek eşlilik en iyi durumların ortalamasında evlilik birliğine aile mutluluğu adı takılan ağır bir can sıkıntısından başka bir şey getirmez.